Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 25 Şehriver 1401, Hicri Kameri 19 Sefer 1444 ve Miladi 16 Eylül 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın siyeri, akılcılık ve Allah inancı, Aşura hamasetinde kadınların varlığı ve kalıcı tır isimli programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran ve Moskova arasındaki ekonomik işbirliğinin her iki ülke için faydalı olduğunu belirterek Samarkand'daki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Reisi, Amerika'nın nükleer anlaşma ile ilgili son kararını vermesi gerektiğini söyledi. İran'ın ajansdaki büyükelçisi, Avrupa'nın Amerika'nın Bercam'dan çekilmesini kasıtlı olarak saptırdığını söyledi. Erbayın törenleri için hava yollarından 78 bin ziyaretçi Irak havalimanlarına ulaştırıldı. Rusya gerekirse Türkiye'ye daha fazla gaz ihraç edilecek dedi. Ve Batı yakada silahlı saldırıda bir Siyonist yaralandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin genişlemesini iki ülke ve bölgedeki ülkeler için faydalı olarak değerlendirdi. İran'ın bildiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan'ın Samarkand kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerinin 22. zirvesinin oturumu aralarında yaptığı konuşmada, başta bankacılık, kara ve deniz transportu, gümrük ve enerji olmak üzere çeşitli ikili ekonomik alanlarda ikili ilişkilerdeki gözalıcı ilerlemelerden memnun olduğunu belirtti. Reis ayrıca Amerika'nın bağımsız ülkelere karşı yanlış hesaplarını hatırlatarak, Amerika herhangi bir ülkeye yaptırım uygularsa o hükümet ve halkının durdurulacağını düşünüyor ancak bu bir yanlış hesaplamadır. Çünkü pratikte kendilerini sınırlandırmışlardır dedi. Rusya Devlet Başkanı da Rusya ve İran'ın tutumlarının birbirine yakın ve koordineli olduğunu değerlendirdi ve NATO'nun aşırı taleplerinin tehlikelerine işaret de NATO'nun tehditleri Avrupa ile sınırlı değildir ve dünyadaki diğer ülkeleri de içermektedir, dedi. Rusya Devlet Başkanı yeni Tahran-Moskova İşbirliği Anlaşması'nın son aşamalarda olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki stratejik ekonomik işbirliği belgesinin taslağını hazırlamaya hazır olduğunu duyurdu. Vladimir Putin, İran ve Rusya'nın ekonomik etkileri arasındaki etkileşimlerin ve istişarelerin arttığını dikkat çekerek, 80 büyük Rus şirketi temsilcisinin de bulunduğu Rus iş heyetinin önümüzdeki hafta İran'a geleceklerini duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tahran ve İslamabad arasındaki ilişkilerin önemini belirterek, İran-Pakistan ile ilişkilerin genişlemesi için herhangi bir sınır tanımıyor dedi. İran'ın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin 22. zirvesinin oturum aralarında yaptığı görüşmede Tahran ve İslamabad arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak İran, Pakistan ile ilişkilerin genişlemesi için herhangi bir sınır tanımıyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca Pakistan'da meydana gelen son sel felaketi için bir kez daha taziyelerini ileterek hayatta kalanlar ve kurbanlar için sabır ve sağlık istedi. Pakistan Başbakanı da ülkesindeki son sel felaketinin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirterek sera gazını başlıca yayanlara mücadele için İran İslam Cumhuriyeti'nden yardım ve işbirliği istedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi ve Pakistan Başbakanı ayrıca enerji alanındaki işbirliğini memnuniyetle karşılayarak bu alandaki engellerin kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladılar.
İran Cumhurbaşkanı Özbekistan ile ilişkilerin tarihi inançlar ve iki halkın ortak inanışların adaylı olduğuna işaret etti. İki ülkenin ilişkileri daha da genişlemesi için plan yaptığını duyurdu. İran'ın bildiğine göre Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Samarkand'da Ehlibeyt Resulullah Camisi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı ile dünkü görüşmesini işaret etti. İran ile Özbekistan arasındaki ilişkiler, iki ulusun tarihi ilişkilerine ortak inanış ve inançlarına dayanmaktadır ve iki ülke mümkün olduğunca birbirleriyle ilişkileri geliştirmeyi planlamıştır, dedi. Reisi namaz kılanlara hitaben Hüseyin Erbay'ın nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak bu küresel işsiz toplantının çeşitli boyutlarını açıkladı ve caminin kültürel ve dini çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ayetullah Reisi günümüzde küresel durumunda Müslümanlar arasında birliğin gerekliliğine dikkat çekerek bizzat birlik ve beraberliğin sembolü olan Ehlibeyt gibi Müslümanların da anlayışlı ve birlik içinde olmaları gerektiğini, İslam'a karşı olan ve Müslümanların kanını akıtanlara karşı mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı nükleer anlaşmaya varma konusundaki nihai kararın Amerika'nın sorumluluğunda olduğunu söyledi. İran Peres'in bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi El Cezire Haber kanalına verdiği röportajda İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri değinerek Tahran'ın hala Riyad ile görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekerek şimdiye kadar iki taraf arasında 5 tur müzakere yapıldığını ve yapılacağını işaretle İran'a göre yabancıların müdahalesi olmazsa bölgesel sorunların çözülebileceğini ifade etti. Amerika ile direkt görüşme ihtimali üzerindeki bir soruya ise Amerika ile doğrudan nükleer müzakereler faydalı değil, İran halkının çıkarlarının Amerika ile doğrudan müzakerelere dayanmadığına inanıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Viyana'daki nükleer müzakerelerin ilerlemesinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik önlemleri konularının çözülmesini gerektirdiğini kaydetti. Reisi ayrıca Amerika'nın İran'a karşı yeni yaptırımları hakkında da eğer Washington bir anlaşmaya varmak istiyorsa nükleer müzakereler sırasında neden yeni yaptırımlar uyguluyor dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca İran'dan nükleer faaliyetlerini durdurmasını istemek yerine Batı'nın kitle imha silahlarına sahip Siyonist rejim İsrail'e böyle bir talepte bulunması gerektiğini belirtti. Reisi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının bir garantiyle birlikte olması gerektiğini de sözlerini ekledi.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki büyükelçisi ve daimi temsilcisi yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği dikkatleri asıl sorundan, yani Amerika'nın Berjom'dan çekilmesinden başka yöne çekmek için kasıtlı olarak yanlış yolu seçti dedi. Muhsin Nazeri Asl, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Berjom'un uygulanması konusunda yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmaya taraf olan Amerika ve 3 Avrupa ülkesinden mevcut durumu telafi etmelerini istedi. Nazeri Asl, Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırım denen ülke dışında uygulanmasının bizzat uluslararası hukuka aykırı olmakla kalmadığını, üstelik Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına göre Amerika sorumluluklarının ihlal olduğunu belirtti. Eylemlere veya ihmallerinden mevcut duruma neden olan aynı ülkeler kendi eylemlerinin sonuçları ile ilgili endişeli olduklarını belirttiklerini söyledi. Nazeri Asr ayrıca Amerika hükümetine yenilgiye uğrayan maksimum baskı ve tek yanlı zorlayıcı eylemlere uzun sürede bağımlılığından vazgeçmeyi, uluslararası yasalara saygı duymaya ve bunun sonucunda yaptırımların iptali ile ilgili yükümlülüklerini tam, etkin ve doğrulanabilir şekilde yerine getirmeye ve bunun için gerekli kararların alınmasına hazır olduğuna dair hiçbir belirti göstermediğini sözlerine ekledi.
Amerika'da bazı cumhuriyetçi ve demokrat temsilcileri, Temsilciler Meclisi'ne bir plan sunarak İran'a yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya ve istikrara kavuşturmaya çalışıyor. İran'ın Fox News'dan naklen verdiği habere göre bazı Amerikalı cumhuriyetçi ve demokrat temsilciler, İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin asılsız suçlamalar ve iddiaların ardından bu planı sundular. Habere göre Amerikalı yasa koyucular, İran yaptırımlarını istikrarlı hale getirme başlıklı planında enerji piyasasını hedef alarak Tahran'ın füze programına fon tahsis edilmesini zorlaştırarak İran'a karşı caydırıcılık yaratmayı amaçladıklarını iddia ediyorlar. 4 demokrat temsilci ve 5 cumhuriyetçi temsilci bu planı kongreye sunan Amerika Temsilciler Meclisi'nin cumhuriyetçi temsilcisi Michelle Steele'in destekçileri arasında yer alıyor. Joe Biden hükümeti İran'la nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalıştığını iddia ederken bu tasarı Amerika Temsilciler Meclisi'ne sunulacak.
Kepler Enstitüsü İran'ın son 3 ayda dünya pazarına 20 milyon varil depolanmış petrol aktardığını açıkladı. İran'ın dün bildirdiği habere göre gemi takibine dayalı olarak yayınlanan bilgiler, İran'ın petrol ihracatının Ağustos ayında art arda 3. ay arttığını gösterdi. Gemi takip hizmeti veren Kepler Enstitüsü'ne göre son 3 ayda İran günlük üretiminden petrol ihraç etmenin yanı sıra 20 milyon varil depolanmış petrolünü piyasaya sürmüştür. Habere göre İran'ın depoladığı petrolün önemli bir kısmı Çin pazarına gönderildi. Ocak ayında İran'ın günlük 1 milyon varil petrol ihracatının Mayıs ayında günde 700 bin varile düştüğü bildirilirken, Haziran-Ağustos aylarında İran'ın petrol ihracatı arttı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ikinci kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak İran'ın petrol ihracat üretiminin Ağustos ayında günlük 5000 varil arttığını açıkladı.
İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü bugüne kadar hava yoluyla 78 binden fazla Hüseyin-i Erbain ziyaretçisinin Irak havalimanlarına gönderildiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Mir Ekber Rezevi yaptığı açıklamada İran Hava Filosu'nun Erbain sırasında 100 bin ziyaretçiyi Bağdat ve Necef havalimanlarına taşıyacak ve geri getireceğini belirterek bu uçuşların ülkedeki 17 havaalanından yapılacağını belirtti. Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü İran Sivil Havacılık Örgütü ofislerinden temsilcilerin Necef Eşref Havalimanı'nda bulunduğunu ve İranlı ziyaretçilerin Irak'a geliş ve gidişlerini an be an izlediklerini söyledi.
Türkiye'den Hüseyin-i Erbain ziyaretçilere Şehitler Efendisi, ziyaretçilerine hizmet eden İranlı ve Iraklılar gibi Necef'ten Kerbela'ya kadar hizmet çadırları, mukepler kurdular. Muhabirimizin bildiğine göre Türkiye'den Hüseyin-i Erbain ziyaretçilere 202. direkte kurdukları mukebde ziyaretçilere gıda, ilaç ve hijyen malzemeleri sunmaya devam ediyor. Türkiye'den Ehlibeyt aşıkları ve şehitler efendisi İmam Hüseyin aleyhisselam sevdalılarından onlarcası Avrupa ülkelerinden gelen Hüseyin Erbaan yürüyüşüne katılan milyonlarla birlikte törenlere katılıyorlar. Hicri kameri, Muharrem ve Sefer aylarında İmam Hüseyin aleyhisselamın kutsallığına saygı gösterisi muazzam Hüseyin'in topluluklar halinde gerçekleşir.
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası serbest güreş müsabakasında iki İranlı güreşçi finale ulaşmayı başardılar. Muhabirimizin bildirdiğine göre Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk 4 sıklet yarı finali Perşembe akşamı Sırbistan'ın Belgrad kentinde yapıldı. Burada İran'dan 79 ve 86 sikletli Muhammed Nuhudi ve Hasan Yazdani finale yükselirken Emir Hüseyin Zari ise 125 kiloda üçüncülük için mindere çıkacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı ise gazetecilere verdiği demeçte Rusya'nın Türkiye'ye gaz ihracatında olası artıştan söz etti. TASS Haber Ajansı'na göre Alexander Novak Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte Rusya bu ülkenin talep etmesi halinde Türkiye'ye gaz ihracatını artırmaya hazır dedi. Novak şöyle devam etti, Türkiye daha fazla gaz tüketimine ihtiyacı olduğunu ifade ederse ve daha fazla hacim talep ederse Rusya bu talebe olumlu tepki verecek. Novak, Rusya ve Türkiye'nin Türk akımı ve mavi akım boru hatları üzerinden çok sayıda uzun vadeli gaz tedarik sözleşmesi olduğunu hatırlatırken, gaz ihracat hacminin yılda 26 milyar metreküp'e ulaşabileceğini hatırlattı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 367 kilo 540 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında 13 ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçuyla ilgili çalışma başlattı. Operasyonlarda gözaltına alınan 12'si yabancı uyruklu, 25 şüpheliden 22'si sevk edildikleri adliyede tutuklanırken 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Türk ordusu Kuzey Irak'ta devam eden yasa dışı operasyonlarda Türkiye'nin Kürdistan İşçi Partisi'nin 5 üyesini hedef aldı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na dayanarak verdiği habere göre 5 PKK üyesi, bu 5 PKK'lı Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyon alanında bu ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından öldürüldü. Bu bağlamda yayınlanan bildiri uyarınca Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri operasyonları PKK ile mücadele amacıyla devam edecektir.
Haber kaynaklarının dün bildirdiğine göre Batı Yakan'ın güneyindeki Siyonist yerleşim biriminde yapılan silahlı saldırıda bir Siyonist yaralandı. İRNA'ya göre İbrani kaynakları El Halil'in güneyinde bulunan Siyonist yerleşim yeri El Karmel'e birkaç silahlı kişinin girdiği duyurdu. Habere uyarınca elinden ve göğsünden yaralanan bir yerleşimciye ateş açılması ardından Siyonist rejimin güvenlik güçleri saldırganı takip etmeye başladılar. Habere göre saldırı faili Siyonist rejimin güvenlik güçleri tarafından şehit edildi.
Ve Yemen'in Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmalik Bedreddin el-Husi, Perşembe gecesi ülkenin güvenlik güçlerinin Sana'da düzenlenen gece töreninde yaptığı konuşmada, Yemen güvenlik kurumları Suudi koalisyonunun hedeflerini başarısız kıldığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Abraham Anlaşması'nın imzalanmasının ikinci yıl dönümünde Tel Aviv'i ziyaret etmesiyle ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bu ülkeyle Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalanmasının ikinci yıl dönümünde Tel Aviv'e giderek Siyonist mevkitaşı ile görüştü. Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Amerika eski başkanı Donald Trump'ın huzurunda Beyaz Saray'da Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladılar. 2020 yılında bu anlaşmayı imzalanmasından 2 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed işgal altındaki topraklara ziyaret etti. Bu gezi birkaç gün sürecek ve bin Zayed'in Birleşik Arap Emirlikleri ile Siyonist rejim arasında İbrahim Anlaşması olarak bilinen uzlaşma anlaşmasının imzalanmasının 2. yıl dönümü törenine katılması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı ayrıca Siyonist rejim yetkilileriyle her iki tarafı ilgilendiren konular ve ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi hakkında konuşacak. Abu Dhabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde son 2 yılda nasıl bir gelişme olduğu ve anlaşmanın Filistin meselesinin etkisi neydi sorusu akıllara geliyor. Gerçek şu ki, Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ve Sudan olmak üzere 4 ülke arasında bu rejim daha çok Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri geliştirmeye odaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri güçlü ekonomik kabiliyeti nedeniyle yatırım için cazip bir maksat olabilir. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri yöneticilerinin Amerika ve Yahudi lobisiyle güçlü ilişkileri vardır ve bu nedenle özellikle kültürel ve ekonomik projeler yoluyla bu ülkede etki olasılığı daha da fazladır.
Diğer bir nokta ise bahsi geçen 4 ülke arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Batı Asya bölgesi düzenindeki etkisinin diğer 3 ülkeden daha fazla olmasıdır. Bu nedenlerdendir ki son 2 yılda İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri diğer 3 ülkeden daha fazla genişletildi ve Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da dahil olmak üzere farklı Siyonist yetkililer Abu Dhabi'ye gitti ve her iki tarafın büyükelçilikleri Abu Dhabi'de ve Tel Aviv'de açılmış oldu. Aslında görülen o ki, son 2 yılda Siyonistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki varlığı da artmıştır. Bir diğer konu ise bu anlaşmanın Filistin meselesine etkisidir. Birleşik Arap Emirlikleri eski veliahtı ve şimdiki emiri Muhammed bin Zayed, Abraham olarak bilinen uzlaşma anlaşması sırasında bu anlaşmanın Filistin ve İsrail arasındaki barışa yardımcı olacağını iddia etmişti. Buna göre bunu bir barış anlaşması olarak adlandırmıştı. Anlaşmadan 2 yıl sonra Filistinlilere huzur ve barış getirmediği gibi Siyonistlerin şiddet ve cinayet oranı da artmıştır. Son 2 yılda Filistinlilere 12 günlük savaş ve 3 günlük savaş dayatıldı ve bu savaşlar sonucunda yüzlerce Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Buna ilaveten yerleşim inşaatları daha yoğun bir şekilde devam etmektedir. Filistinlilerin arazilerine ve evlerine el konulmasının yanı sıra Gazze'nin kuşatılması da devam ediyor. Abraham Anlaşması Kudüs'ün işgal rejimi için Filistinlilere yönelik şiddeti ve suçu kolaylaştırmış. Çünkü Siyonistler Arap ülkelerine Filistinlilere verdiği desteğin azaldığı sonucuna vardılar.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasını istemesiyle ilgili. Rusya Dışişleri Bakanı bir kez daha Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı, Taliban hükümetinden kapsayıcı bir hükümet kurmaya yönelik taahhütlerini yerine getirmesini istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kapsayıcı bir hükümet kurmanın yanı sıra Taliban hükümeti terörizm ve uyuşturucunun yayılmasıyla da mücadele etmelidir dedi. Lavrov şunları söyledi. Taliban'dan ulusal uzlaşma ve tüm etnik ve siyasi akımların çıkarlarını yansıtan kapsayıcı bir hükümetin kurması konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'da tüm etnik grupların katılımını içeren kapsayıcı bir hükümet kurulması için Taliban grubuna yönelik talebi, uluslararası toplumun Taliban'dan talebinin tekrarıdır. Geçtiğimiz günlerde Kabil'deki Büyükelçiliği yakınında terör saldırı ve patlama yaşayan Rusya, Taliban hükümetine Rusya'nın Afganistan'daki siyasi temsilciliğinin güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu ve tabii ki geçici olarak konsolosluk hizmetlerini durdurdu. Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana Rusya ve Çin, uluslararası sistemde bu gruba karşı daha yumuşak bir tutum sergileyen birkaç güçlü ülke arasında yer alıyor. Rusya, Afganistan'daki Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin ilk birkaç ayında bu gruptan bir heyete Moskova'da ev sahipliği yapmıştı. Yapılan görüşmede Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid'in TASS Haber Ajansı'na verdiği röportajda bu grubun Rusya'nın son 10 yıllarda büyük hasarlara uğrayan Afganistan'ın yeniden inşasında ciddi bir rol oynamasını umduğunu vurgulamasının ardından gerçekleşti.
Afganistan'ın yeniden inşasında Rusya'nın gelecekteki rolüne yönelik Taliban'ın olumlu yaklaşımı Moskova yetkilileri tarafından Afganistan'a sızmak ve Amerika'nın bu ülkedeki gelişmeler sahnesine dönüşünü tamamen yok etmek için bir fırsat olarak görüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'da Taliban tarafından kapsayıcı bir hükümet kurulma ihtiyacına ilişkin yeni sözleri, Moskova'nın uluslararası toplumun Afganistan'da güç alanında tüm etnik grupların katılımı için bir platform hazırlanma ihtiyacı konusundaki mevcut fikir birliğine karşı hareket etmek istemediğini gösteriyor. Lavrov'un Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulma ihtiyacı konusundaki yeni tutumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ifadelerinden birkaç ay önce Taliban tarafından sıcak karşılandığı bir zamanda geliyor. Rusya Cumhurbaşkanı, ülkesinin muhtemelen yakında Tahrir'in terör grupları kara listesinden çıkaracağını söylemişti. Elbette Putin'in dünyanın Afganistan'daki Taliban hükümetiyle olan etkileşimini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylediği bu kısım, bu grubun yetkililerini de oldukça heyecanlandırdı. Rus üst düzey yetkililerinden Amerikalı ve Avrupalı yetkililerle karşılaştırıldığında, Taliban'a yönelik farklı tavırlarına rağmen Kremlin, uluslararası toplumun Taliban'a yönelik mevcut uygulamaları dışında herhangi bir adım atma niyetinde değildir. Özellikle son zamanlarda Rusya Cumhurbaşkanı'nın Afganistan işlerindeki özel temsilcisi Taliban'a yönelik mevcut yaptırımların kaldırılmasını, kapsayıcı bir hükümetin oluşturması, terör ve uyuşturucu ile mücadeleye bağlı kıldı. Taliban'ın bu grubu tanımak için Putin'in olumlu görüşünü alabileceğine dair ön tasavvurunun aksine, Rus hükümeti halen Taliban ile ilişkileri normalleştirmek için kapsayıcı bir hükümet kurulma konusu koşulundan vazgeçmek istemiyor. Ve bu durum Amerika ve Avrupa'dan farklı bir politika uygulamak için Moskova'nın görüşünü kazanmaya yönelik bu grubun umutlarını hayal kırıklığına uğratabilir. Bu koşullarda ise iç siyasi çıkmazdan ve uluslararası izolasyondan kaçmak için Taliban hükümeti yalnızca Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurma ve tüm etnik gruplara yönetim alanına dahil etme yolunu izlemelidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Şehriver 1401, Hicri Kameri 19 Safer 1444 ve Miladi 16 Eylül 2022 Cuma. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şehriver 1394'te İran İslam Cumhuriyeti Rehberlik Bilgiler Meclisi üyesi Ayetullah Ebu'l-Kasım Hazali vefat etti. İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasından önce yoğun faaliyetlerde bulunan Ayetullah Hazali, İran Anayasası'nın tedvin edenlerinden sayılırdı ve İran Anayasayı Koruma Konseyi üyeliği ve İran Rehberi Belirleme Meclisi olan Bilgeler Meclisi üyeliğine seçildi. Hicri Şemsi 1304'te Lorestan ilinin Brucert kentinde dünyaya gelen Ayetullah Hazali 10 yaşında ailesiyle birlikte Kutsal Meşhed kentine göç ettiler. Bu kentte eğitimine başlayan Ayetullah Hazali eğitimi döneminde Şehit Ayetullah Mutahhari, Şehit Ayetullah Beheşti ve Ayetullah Rabbani Şirazi gibi önde gelen alimlerden feyizler aldı. İran İslam İnkılabı'nın çok aktif mücadelecilerinden sayılan Ayetullah Hazali, İran İslam Cumhuriyeti'nin önde gelen şahsiyetlerinden sayılıyordu. Ayetullah Hazali, İran Anayasası'nı tedvin eden şahsiyetlerden sayılarak 20 yıl boyunca Anayasayı Kollama Konseyi üyelerinden idi ve ayrıca Rehberlik Hubrigan Meclisi üyesi sayılıyordu ve Uluslararası Kadir Teşkilatı sorumlusuydu. ...81 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şehriver 1320'de İran'da Rızahan Mirpenc'in dikta hükümeti sona erdi ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'nin saltanat dönemi başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Kızıl Ordusu'nun İran'ın kuzeyi ve İngilizlerin batıdan ve güneyden İran topraklarına saldırıp bu toprakları işgal etmeleri ardından Rızahan 25 Şehriver 1320'de 16 yıllık diktatörlüğü ardından istifa etmek zorunda kaldı ve İran'dan sürgün edildi ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevi İngilizlerin yardımıyla tahta geçti. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şehriver 1357'de İran'ın kuzeydoğusunda 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve Tebes kenti ve etraf köyleri yerle bir oldu. 25 binden fazla insanın ölümü ve 10 binlercesinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Tebes depremi, İran'da despot şah rejimine karşı başlattıkları kıyamın yaşandığı bir sırada gerçekleşti. Ancak şah rejimi İran halkının bu korkunç faciaya yönelik duyduğu üzüntüyü suistimal ederek İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasını engellemeye çalıştı. Rahmetli İmam Hümeyni İran halkına gönderdiği bir mesajda Tebes depremzedelerine yardım yapılmasına vurgu yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam kültüründe Erbain.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinden 40 gün geçiyor.
Erbain olarak bugünün İslam kültüründeki konumunu ele alacağız bugünkü sohbetimizde.
Bugünlerde her yerde Erbain ziyaretinden söz ediliyor. Derin bir aşk anlatan bir ziyaret. Öyle bir aşk ki uzun yıllar önce tüm karanlıklardan nefretini duyurarak insanlık toplumunu aydınlığa kavuşturmak için herkesten yardım istedi. Aşure akşamında imamın tüm yarenlerinin şehadeti ardından yalnız ve garip kaldığı zamanki talebi şöyleydi. Bana yardım eden kimse var mı? Allah rızası için bize yardım edecek bir yardımcımız yok mu? Allah Resulü'nün haremini savunan bir müdafi yok mu?
Karivan gelir Kerbela'ya. İmam-ı Səccad ağa deyir, bibim benden xəbər aldı Səccadim, elə bil yaxınlaşırıq. Mən xəbər aldım bibican, hardan bilirsən bu yollara bələd döyük. Dedi Səccadim imamim, Hüseynimin ətri Qardaşımın ədri gəlir, canay qardaş, canay qardaş. Can Zeynəb, yorulan Zeynəb, qocalan Zeynəb, gəlir baxır Kərbəlanın daşına, torpağına. Baxdı Səhraya xanım, başladı dərdim başdan. Ey biyaban varmış sinədə qəlbin daşdan, vermədün bir nəfərin Zeynəbə beş qardaşdan, 10 gün oldun qonağın sinəsi dağını getdin, abad olasan ay Kərbəla. Sağladı kardeşimi, ben kolu bağlı geldim. Hayda, hayda, hayda.
Hepimiz biliyoruz ki bu talep mekan ve zaman ötesi bir talepti. Ve muhatabı ise günümüzde bizleriz. Bu yüzden Kerbela ziyaretinde, özellikle de Erbain ziyaretinde kendi zamanımızın imamına şöyle diyoruz. Ben size yardım etmeye hazırım. Allah size izin verip ve sen kıyam emri verene kadar. Sonra bu ziyaretin önemli ve esas cümlesini ifade ediyoruz. Ben sizinleyim, ben sizinleyim, sizin düşmanlarınızla değil.
Kur'an-ı Kerim'de hem zalimler hem suçlular reddedilir ve lanetlenir ve hem de görünüşte sessiz kalıp suçlularla işbirliği yapmayan fakat kalpten ve batında onların yaptıklarına rıza gösterenler. Erbain günü özel ziyaretnamesinde Kerbela ziyaretçisi kendi tutumunu net ve açık bir şekilde açıklıyor ve kendini Allah evliyaları safında Vallah ile Ehl-i Beyt düşmanları karşısında ilan ediyor ve onlardan beraat ettiğini belirtiyor. Beraat kelime anlamı ile mesafe koymak ve her türlü eksiklik ve ayıptan uzaklaşmaktır. Allah düşmanlarından beraat ve nefret etmek Allah ile dostlukla paraleldir. İmam Hüseyin Aleyhisselam düşmanları ve katilleri asırlar önce öldürülüp yaptıklarının cezasını çektiler. Bu yüzden bizim İmam Hüseyin Aleyhisselam düşmanlarından beraat ve nefretimiz, davranış ve yöntemde de Yezid ve ordusundan nefret etmek anlamındadır.
Erbain ziyaretinde İmam Hüseyin Aleyhisselam ziyaretçisi kendini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın düşmanlarından ve yolundan ayrı tuttuğu gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın emirlerine mutlak anlamda teslim olan ve tüm güçleriyle kendi imamlarını savunan ve şehadet faziletine nail olan sadık yarenleri gibi tüm güç ve kendi imkanlarını Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yolunda kullanarak Allah'ın onları da imamın yarenleri safına katmalarını diliyorlar. Bu yüzden Erbain ziyaretinde imama şöyle arz ediyoruz. Benim kalbim size teslimdir ve yaşamım işlerinde sizin emirlerinize tabiim ve size yardım etmeye gelim. ta ki Allah size kıyamet izni verene kadar. Öyleyse ben sizinle birlikteyim, sizin düşmanlarınızla değil.
Günümüzde İmam Zaman'a nasıl yardımcı olabiliriz üzerinde düşünecek ve konuşacak çok şey var. Pek çoğu Erbain ziyaretinin İmam Hüseyin'in bizim için bir model olarak rolüne ışık tuttuğu görüşünde. Bu ziyarette imama şahadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, arınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imamsın dediğimizde kendimize örnek gördüğümüz imama benzetmeliyiz. Mesela imamın hayatının hiçbir alanında zulüm etmediğine inandığımızda ne silahla, ne dille, ne de kalemle zulüm etmemeliyiz. İmam iyiliksever, takvalı ve adil ise biz de onun gibi takvalı olmalıyız.
Bu nedenle Kerbela ziyaretçilerinin ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyenlerin asli görevlerinden biri kendilerini geliştirmek, günahlardan ve çirkin işlerden kaçınmaktır. Unutmayalım ki uygunsuz davranışlarımız ve görünüşte küçük günahlarımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinin ana sebeplerinden biridir. Unutmayalım ki adaleti yayan imamı ancak onun istediği yol ve yöntemi kişisel ve sosyal hayatımızda uyguladığımızda beklediğimizi söyleyebilir ve kalben memnuniyetini sağlayabiliriz.
Şimdi aklınıza imamın rızasının ne anlama geldi ve ona nasıl ulaşıldığı sorusu gelebilir. Bu soruya yanıt olarak başta İmam Zaman Aleyhisselam'ın hoşnutluğu ve rızasının Allah'ın kitabında ya da Resulullah'ın ve diğer masum imamların sözlerinde değinilenden başka bir şey değildir. Başka bir ifadeyle eğer biri Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetlerinde emredilen tüm görevlerini yerine getirir ve bu ilahi iki kaynakta değinilen tüm haramlardan ve günahlardan uzak durursa, İmam Zaman'ın rızasını gerektiği kadar kazanabilir.
Unutmayalım ki kendi imamına yardım edebileceğini belirten kimse, imamet ilkesine iman etmeli ve ahir zamanda geri dönüşe yakine varmış ve hayatın her alanında ve dini kurallarda Ehl-i Beyt'in takipçisi olmalıdır. Ancak bu durumda Erbain ziyaretinin bu bölümünü var gücümüzle okuyabiliriz. Şehadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze, ricat edeceğinize inanıyorum. Dinimin ahkamına ve amelimin sonuçlarına yakinim vardır.
Başka bir ifadeyle tıpkı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki yarenlerinden ona inanıp onun emirleri ve hareketlerine boyun eğdikleri gibi Kerbela ziyaretçileri de tüm güç ve imkanlarını İmam Zaman'ın yolundan sunacağı ve Allah'ın izin vermesi ve İmam Zaman'ın Kerim devletinin şekillenmesine yardımcı olmaya çalışacağı ifade ediliyor. Önemli olan şudur ki İmam Zaman'ın zuhurunu beklemek gönül meselesinden ziyade şiirlerin fiillerinde de tecelli etmelidir.
Tahran Radyosu.
Ehl-i Beyt müntesiplerini bekleme konusundaki eylemlerinin önemi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın büyük Şii alimi Şeyh Mufid'e yazdığı mektupta açıklanmaktadır. Şeyh Mufid şöyle diyor: "Bizi onlardan sakındırdığı tek şey, onlardan bize gelen kötü işlerdir. O işler bizi memnun etmiyor ve onlardan beklenmiyor. O Hazret bu mektubun bir diğer bölümünde şöyle buyuruyor. Fakat eğer Şiiler birlik içinde ve kendilerinden alınan anlaşmaya bağlılıkta kararlı ve samimi iseler, bizim hakkımızda tam ve doğru bir bilgiyle birlikte ziyaretimizin mutluluğu kendilerine nasip olur.
Bu ziyaretin son bölümünde İmam Hüseyin ziyaretçilere daha fazla saygı için Yüce Allah'tan imama selam göndermesini diliyor. Tabii ki Allah'ın bu selamı her şeyden daha üstündür. Bu selam hem onların ruh ve canları ve hem mutahhar varlıklarına ister zahir ister batın hem şehit olan imamları ve imam hayatta olan zahir ve şahit olan imam zamanı kapsıyor. Her ne kadar da bizim gözümüzde gayiptir ve biz o hazreti göremiyorsak da.
Bugünkü sohbetimizi Erbain ziyaretinin bir bölümüyle noktalamak istiyoruz. Allah'ım, seni şahit tutuyorum ki ben onun dostuyla dost ve onun düşmanıyla düşmanım. Anam babam sana feda olsun ey Resulullah'ın oğlu. Şehadet ederim ki sen yüce süblerde ve tertemiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliyet devri tüm necasetleriyle seni kirletemedi. Cahiliyetin zifiri karanlıkları sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. Şehadet ederim ki sen dinin direklerinden, Müslümanların dininin rükünlerinden ve müminlerin sığınaklarındansın. Şehadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, arınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imamsın. Şehadet ederim ki senin evlatlarından olan imamların hepsi takva nişanesi, hidayet bayrakları, sağlam kulp ve dünya ehline Allah'ın hüccetidirler. Şehadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze inanıyorum. Dinimin ahkamına, amelimin sonuçlarına yakinim var. Kalbim sizin kalbinize teslimdir ve işlerim sizin işlerinize tabidir. Allah izin verdiği an size yardım hazırdır. Ve o halde ben sizinleyim, sizinle, düşmanlarınızla değil. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhlarınıza, cesetlerinize, hazırınıza, gizlinize, zahirinize ve batınınıza olsun. Duamı icabet et ey alemlerin Rabbi.
Muhterem dinleyiciler, İslam kültüründe Erbain Günü'nün önemi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstudy.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizle turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık
ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim sık sık ilim ve düşünceye vurgu yapmış ve bunları alemleri yaratan Allah'ın marifetine ulaşma aracı olarak belirlemiştir. Ancak ne zaman insan ilimde gelişerek bilinci arttırmaya başladıysa, Allah'ın marifetine ulaşmak yerine yaratanı inkar etmeye ve ilahi dine ihtiyacı olmadığını söylemeye başladı. Oysa beşerin eliyle kurulan düşünce ekolleri, insanları etkileyen sorunları çözmekte başarısızlığa uğrayarak, saadete kavuşmak için sırf akıl yeterli olmadığını ve onu kemale erdiremeyeceğini, hatta sırf akla dayanmak şekavetini ve şaşkınlığına yol açtığını gösterdi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Mümin Suresinin 83. ayetinde kendi ilimlerinin tutsal olanların hakkında şöyle buyurmakta: "Peygamberleri olanlara apaçık bilgiler getirince, onlar kendilerinde bulunan beşeri bilgiye güvendiler. Onu alaya aldılar. Alaya aldıkları şey kendilerini buğuverdi." Yani geçmiş kavimleri tekzip edenler, dünyevi ve maddi yaşamla ilgili olan ilimlere ve tekniklere gönül bağlamış ve ilimleri dünyevi yaşamla sınırlı olup ahireti unutmuştu. Bu yüzden bu insanlar ilimleriyle böbürlenerek kendilerini kaybetmişti ve ne zaman ilahi resuller, hakiki marifler ve açık ayetlerle onlara geldiğinde ilahi resulleri inkar ederek vaatleriyle alay ettiler ve sonuçta ilahi azap nazıl olup hepsini helak etti. Oysa insanın kendi ilmi ile böbürlenmesi zaten ilmin mahiyeti ve görevi ile bağdaşmayan bir durumdur. İlmin mahiyeti kibre kapılarak hakikatleri inkar etmek değildir. İnsanların onun sayesinde hakikatleri görmeleri ve keşfetmeleri için bir nur gibidir. İnsanlar bilim alanında bazı ilerlemeleri kaydedince, bazıları bu gelişmeden sarhoş olup artık dine ihtiyaç duymadıklarını ve din ahkamını ilerleme yolunda ayak bağı ilan ederek açıkça dini hurafe ve uydurma masal nitelediler. Bu düşüncenin en belirgin etkisini 18. yüzyılı akıl çağı olarak adlandırmakta görmek mümkün. Aklın yeterli olduğu ve vahiye ihtiyaç olmadığı şüphesini ileri süren kesimlerden biri, Hindu inancının bir tarikatı olan Brahmalardır. Bu kesim şöyle diyor: "Din talimi ve vahiyya akla muvafık ya da muhaliftir. Eğer akla muvafıksa o zaman talimine gerek yoktur. Zira beşerin aklı bu talimi idrak edebilecek güçtedir. Ve eğer din talimi ve vahiy akla muhalifse, o zaman benimsenmesi insaniyet şanına yakışmaz. Zira akla aykırı bir şeyi benimsemek, insaniyet sınırlarının dışına çıkmaktır." Brahmaların bu şüphesine cevaben akıl ile vahiy arasındaki irtibat belirlenmeli ve her birinin kapsam alanı iyice açıklığa kavuşturulmalıdır. İslam talimi ve bu ilahi dinin akıl ve düşünceye verdiği değere göre, vahiy akla karşı iki önemli görevi söz konusudur. Vahyin birinci görevi aklı onaylamaktır, hem de aklın idrak edebildiği bir çerçevede. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı hata yapar ve her insanın aklı başkasının aklından farklıdır. Vahyin aklı onaylamasının önemi vahiyin zihni kaygıları önlemesi ve insanlar daha gönlü rahat bir şekilde akli kazanımlarından emin olmasıdır. Vahiyin ikinci görevi aklı geliştirmektir. Bu geliştirme aklın bağımsız olarak görüş beyan edemediği alanlarla ilgilidir. Vahiy, aklın kısıtlı olması yüzünden idrak etmekten aciz olduğu detayları beyan etmeyi üstlenir. Kuşkusuz aklın acizliği, vahye karşı çıktığı anlamına gelmez. Zira akıl esasen bu meselede görüş beyan edemez. Dolayısıyla Brahmaların aklın vahiy ile muhalefeti ve bu iki meselenin çelişkisine dayanan şüphesine de cevap verilmiş olur. Sekülerizm ya da dinin dünyadan ayrı olması ve yine humanizm ya da insan eksenli akım, akıl ve ilmin şayesteliği ve güçlü olduğuna vurgu yaparak bu ikiliği vahyin alternatifi beyan ve beşerin saadeti vahyinden bağımsız olduğuna inanan diğer akımlardır. Bu akımlar insanın doğal ve maddi eğilim ve isteklerini eksen alır. Oysa bu iş, insaniyet makamına değer vermek bir yana, insaniyet makamına saygısızlıktır. Bu akımlarla beşerin insaniyeti, o muazzam ruhu ve pak fıtratına karşın sadece maddi ve hayvani ihtiyaçlarla sınırlı tutulur ve büyük değeri olan manevi boyutu göz ardı edilir. Akıl ve ilmi vahyin alternatifi yapan akımlar gözden geçirildiğinde, İnsan akıl ve ilmin vahiden üstün olduğunu düşünmekten ziyade kendi kurtuluşu peşinde olduğu anlaşılır. İnsan önünde hiçbir engel bulunmamasını ve her türlü bağdan ve engelden bağımsız olarak maddi ve dünyevi yaşamını sürdürmek ister. Gerçekte dinden bağımsızlık iddiası, İlmi temeli ve akli delili olmaktan ziyade daha çok kendimizi kandırmaya dayanan bir düşüncedir. Oysa vahiy talimi ile insanları din ahkamı ve yasaları çerçevesine yerleştirir. Vahiy insanlardan sadece hayvani boyutlarını gözetlememeleri ve bunun yanında insani boyutlarını ve pak ruhlarını da yüceltmelerini ister. İnsan aklı ile din ve talimi hak olduğunu ve ona başvurarak Allah'ın varlığını, vahiyin zaruretini, nübüvvet ve maadın hakkaniyetini idrak edebileceğini anlar. Akıl, insan yaratılış aleminde kendi haline bırakılmadığını ve yaratanın emirleri üzerine kendisine ve başkalarına karşı bir takım görevleri bulunduğunu ve bu görevlerin detayını sırf aklının yardım ile idrak edemeyeceğini ispat eder. Örneğin, akıl nimeti verene şükretmenin vacip olduğunu idrak eder. Ancak yaratanın gözetlediği şükretme biçiminin nasıl olduğunu bilemez. İnsanlara yol gösteren Kur'an-ı Kerim birçok ayette yerde ve göklerde tüm mahlukların Allahu Teala karşısında huzu ve tesbih ettiğine vurgu yapıyor ve mahlukların yaratana karşı fakirliğini ifade ediyor. Nitekim Cuma suresinin ilk ayetinde şöyle okumaktayız. Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Yine Ra'd suresinin 15. ayetinde şöyle buyurmakta: göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Madem alemdeki tüm mahluklar bilge ve hikmetli Allahu Teala karşısında secde ediyorsa, neden hakikatlerin bilincinde olan ve Allahu Teala tarafından akıl nimetiyle onurlandırılan insan kibre kapılıp yüce Allah'ın azameti karşısında ondan bağımsız olduğu duygusuna kapılarak mağrur olur. Beşeri aklı selim ilahi azameti idrak ederek kibir ve böbürlenmenin yerine alçak gönüllü ve tevazülü olmayı ve alemleri yaratan Allah'a muhtaç olduğunu hissetmesini hükmeder. İnsan aklının vesile olduğu tüm bilimsel ilerlemelere karşın insanoğlu hala tüm sorunlarının üstesinden gelemediğini ve krizlerle karşılaşmada fıtratının nidasına göre onu yaratan Allah'ı talep ettiğini şahit oluyoruz. Özellikle günümüzde koronavirüs gibi naçizane bir mahlukun tüm dünyayı etkilediği şu sıralarda insanların yeniden maneviyata yöneldiğini ve birçok ülkede insanlar Allahu Teala'ya dua etmeye başladığını görüyoruz. Hatta Amerika'da bazı insanlar sokaklarda insanları Allah'ı zikretmeye davet ederek bugün insanların başına gelen bu felaketin insanların birbirine reva gördüğü kötülüklerin sonucu olduğunu belirtiyor. Bugün uzun yılların ardından İspanya camilerinden ezan sesi yükseliyor ve insanlar dua ediyor. Zira şimdi beşerin sorunlarının çözebilecek yegane güç Allah olduğunu düşünüyor. Bugün dünyanın birçok kentinde, caddelerde cemaat namazı kılındığını ve insanlar acizane Allah katına dua ederek yalvardığını görüyoruz. Hatta insanların daha fazla kiliselere giderek dua ettiklerini ve Allah'tan bu musibete son vermesini niyaz ettiğini şahit oluyoruz. Bugün beşeri deneyimler ve beşerin eliyle kurulan ideolojiler ve düşünceler, insanların gerçek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmekte başarısız kalarak, sırf aklın insanları saadete nail etmek ve kemale erdirmek için yeterli olmadığını, hatta sırf akla dayanmak şekavete ve şaşkınlığa yol açtığını ortaya koymuş bulunuyor. Gerçekten de bugün toplumlar sırf akla dayanarak daha fazla şaşkınlığa ve krizlere sürüklendiği gözleniyor. Oysa İslam dinine göre akıl, vahyin onay ile kemale ermek ve saadete nail olmak için bir araçtır. İnsan haklı saadete nail olma ihtiyacını idrak ediyor ve bunu vahiy talimiyle elde etmesi gerektiğini biliyor. Zira vahiy yaratan tarafından insana ulaşıyor, aklın kararlarını daha güvenli hale getirerek onaylıyor. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün de sona geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura hamasetinde kadınların varlığı.
İmam Hüseyin Aleyhisselam mektebinde yetişen kadın günümüz insan için bir örnektir. Bu kadınların örnek aldığı insan ise Kerbela'da kalabalık düşmana karşı direnen, asla teslim olmayan kadınlardır. Onlar insanı keramet ve faziletlere korurken, izzetle ölmenin, zilletle yaşamaya tercih edilmesi gereken İmam Hüseyin'in ebedi mesajını diğer kuşaklara ulaştırdılar.
Bu yüzden sizler için hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Aşura'nın muazzam hamasetinde Zeynep gibi kadınların yapıcı ve etkili hareketi tarihte de ebedi olarak kaydedilmiştir. Onlar kıyam ve mücadelenin korkunç sahnelerinde kadının rol alabileceğini gözler önüne serdiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sahabesi Kerbela hamasetini yaratırken Aşura'yı kadınlar da o günün akşam saatlerinden günümüze kadar bu büyük olayın mesajını insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Öyle bir hamaset ki tüm hayatı onur verici, izzet ve direniş faktörlerini bir araya toplamıştır. Günümüzde Müslüman kadınlar İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamındaki kadınların hareketini izleyerek bir eş ve annenin en seçkin örneğini de sergiliyorlar. Evde çocukları yetiştirme, toplumda da halkın kaderini belirleme sorumluluğunu üstleniyorlar.
Aslında İslam tarihinin kader belirleyen dönemlerinde kadınların rolü sadece Kerbela ile sınırlı değildir. Tarihinde belirlediği gibi İmam Hüseyin Aleyhisselam ekolünü örnek alan kadın, çeşitli ilmi, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda canlı ve belirleyici rol üstleniyor. İmam Hüseyin mektebinde yetişen kadın, zalim yöneticilerin yüreğine korku salarken mutahhar yürekleri cezbediyor. Bu kadınlar bazen annelik duygusunun doruğunda gençlerini kesinlikle dönüşü olmayan savaş meydanına uğurlarken, bazen de evlatlarının yüreğinde bilim ve marifet fidanları ekerek onları bilim ve hikmet silahı ile donatıyorlar.
1973 yılı ilkbaharın son ayında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın müstebit şah rejimine karşı mücadelesi başlamıştır. İranlı aşiretlerden bir grup İmam Hümeyni'nin mücadeleye başladığını öğrenince onlar da mücadeleye hazırlandılar. Aşiretin kadınları bu mücadelede eşlerini yalnız bırakmayarak biz nasıl erkeklerimizi yalnız bırakalım, halbuki Fatıma ve Zeynep'i kendimize örnek almışızdır dediler. Aşiret erkekleri aileleriyle birlikte şahlık rejiminin birkaç karakoluna saldırarak önemli miktarda silah ve mühimmat ganimet aldılar. Fakat daha sonra çıkan çatışmada cesurca savaşın ardından şehit oldular. Aşiret şehitleri arasında iki çocuk annesi 30 yaşında olan Bahtar Bigleri adlı bir kadın da bulunuyordu. İmam Hümeyni'nin mücadelesini kavrayan Bahtar Bigleri, Kerbela'nın büyük kadını Hazreti Zeynep'in yolunu izleyerek eşi ve iki çocuğu ile birlikte dağlık alana gitti. Manda rejimin kurşunları yağmur gibi onların başına yağarken 3 yaşındaki oğlu ve eşi şehit oldular. Bahtar Bigleri ise cesurca mücadelenin ardından kendisi de şehit oldu. Bu kadının adı ise İran İslam İnkılabı'nın ilk şehit kadını olarak tarihe geçti.
İslam inkılabının zaferiyle İran'ın dört bir yanını inkılap heyecanı sarmışken, İranlı kadınlar tüm duygu ve benlikleriyle inkılabın sonuca varması için çalıştılar. Onlar tıpkı örnek aldıkları Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi destek bayrağını kaldırarak şöyle haykırdılar. Sen hamaset yaratmalısın, öyle ki Hüseyniler yarattı. Sen güneşi çağırmalısın ve Zeynep gibi aşk mesajını gönüllere ulaştırmalısın. İmam Hüseyin mektebinden örnek alan kadınlar cesur, basiretli, dirençli ve iradeli kadınlardır. Saddam'ın İran'a karşı dayattığı savaşta ise İranlı kadınlar güçlü dağlar gibi şehit eşlerinin yerini doldurmaya çalışarak çocuklarını en iyi şekilde yetiştirdiler. Bazı anneler 3 veya hatta 4 evladını dinleri ve vatanları uğruna Allah yoluna kurban verdiler ve böylece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın korumaya çalıştığı hedefleri savundular. Bu kadınların sabırları birçoklarının düşüncesine sığmıyor. Onlar tüm dünya kadınlarına örnek olan Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'ya iktida ederek direniş ve sabır gösterdiler. Öyle ki bir kadın sadece tek bir yarım günlük sürede kardeşleri, oğulları, yeğenleri ve tüm yakınları şehit oldu. Fakat o yine metanetle sabırlı olmaya devam etti. Onun gösterdiği sabır, kardeşinin cansız bedeninin başı ucunda oturarak Allah'tan bu kurbanı onların aileden kabul etmesini istediği zaman doruğa ulaştı.
Tahran Radyosu.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşamını örnek alan kadın, cesurca direnerek dinini tebliğ eden ve değerlerini de koruyan kadındır. İmam Hüseyin yolunu önden izleyen kadınlardan biri Ümmü Yasa'dır. Bu Lübnanlı kadının yaşamı tamamen cihat ve fedakarlıkla doludur. Ümmü Yasa, Belbek kentinde eşi Şehit Abbas Musevi gibi kadınların dini alanında köklü değişiklikler yarattı. O mümin ve diğerlerine de bağlı olan bir kuşak yetiştirirken kendisi de fedakar bir öğretmen olarak Hazreti Fatıma'nın yolunda ilerledi. Şehadetinden yıllar geçmesine rağmen Lübnan'ın Cebel Amil ve Bekada birçok eğitim merkezi ve Hüseyin'e bu kadının faal ve yapıcı rolüne şehadet etmekte. Ümmü Yasır'ın evi her zaman Ehlibeyt aşıklarının bir araya geldi, mekandı. Seyyid-i Şuhedan'ın yaz merasimi ve Kumeyl'e duası törenleri sürekli onun evinde düzenlenirdi. Ümmü Yasır her zaman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek türbesini ziyaret etmek için Kerbela'ya gitmeyi arzuladı. Bu ziyaret için hazırlıklara büyük bir coşku ile başladı. Günün birinde eşi Abbas Musevi ile birlikte Cebel el Safi tepelerine tırmanırken eşi ona Ümmü Yasır, eğer şehadet için şanslıysan İsrail topçu ateşi seni hedef alır dedi. Ümmü Yasır gülümserken ben Allah'ın bana yazdığı kadere razıyım ve şehadete hazırım şeklinde cevap verdi. Yüce Allah onun arzusunu çok kısa bir süre sonra gerçekleştirdi ve Ümmü Yasır Siyonist rejimin füze atışları ile parçalanarak şehit oldu.
Şimdi İmam Hüseyin Aleyhisselam mektebinde yetişen kadınlar günümüz insanının örneğidir. Bu kadınların model olarak aldığı örnek, Kerbela hamasetinde kalabalık düşmanları karşısında durarak asla teslim olmayanlardır. Onlar insani fazilet ve kerametlerini korudular ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın izzetle ölüm, zilletle yaşamdan daha âlâ olduğu ebedi mesajını insanlık kuşaklarına ulaştırdılar.
Muhterem dinleyiciler, Aşura Hamasiyeti'nde kadınların rolü etkinliği ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri parsley.com adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir adresinden iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır. İffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur. Toplumu etkileyendir. Manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir. Erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler. Bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, Batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine Batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz Batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli. Hem de resmi törende, artık sosyal ortamda da açıktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Reisi, Tahran ve Moskova arasındaki ekonomik işbirliği her iki ülke için faydalı olduğunu bildirdi. Reisi, İran-Pakistan ile ilişkileri geliştirmek için herhangi bir sınır tanımıyor. İran ve Özbekistan'ın ikili ilişkileri geliştirme planlaması yapıldı. Avrupa Amerika'nın Bercam'dan çekilmesini kasıtlı olarak niteledi. Kongrede İran karşıtı yaptırımları istikrara kavuşturma çabaları sürüyor. İran'ın petrol ihracatı arda arda 3. ayda da arttı. 78 bin ziyaretçi Irak havalimanlarına ulaştırıldı. İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isterseniz Tahran'daki faks numaramız 0098212201-36-82 ayrıca 0098212201-36-82 veya 0098212201-36-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.